Bir sorunum olduğunu hissettim. Ne olduğunu tam teşhis edemedim. Omurgam yanlış yerdeymiş. Kemikten değil tutkaldan yapılmış gibiydi. Ne dinlenebiliyor ne de gerçekten çalışabiliyordum. Hiçbir şey ama hiçbir şey beni ilgilendirmiyordu. Yürümek işkenceydi. Düşünmek işkenceydi. Var olmak iki kat işkenceydi. Yemek yemeye başlarken birisiyle oldukça neşeli bir şekilde çene çaldığımı hatırlıyorum ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Sonra aniden bir şey çatırdadı ve ağlamaklı oldum. Bitkin düştüm. Aptallaştığımı ve bir günlük de olsa dinlenmem gerektiğini hissettim. 42 gündür ateş altındaydım. Bu sözlerin sahibi Kraliyet İskoç Alayı'ndan Yüzbaşı Albert Muir, 3. Kirte Muharebesi'nden sonra yaşadığı sinir hastalığı sebebiyle Gelibolu'dan tahliye edilmiştir. Merhabalar, ben Civan Avcı. 1. Dünya Savaşı podcast serisinin 50. bölümüne hoş geldiniz. Evet, dile kolay. 50 bölüm oldu. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde sizlere Çanakkale cephesinde Osmanlı ordusuyla İtilaf kuvvetleri arasında geçen 3. Kirte Muharebesi'ni anlatacağım. Hatırlarsanız Kirte köyünün Çanakkale cephesi için bir kilit noktası olacağından bahsetmiştim. İngilizler ve Fransızlar şimdiye kadar bu köyü ele geçirebilmek için iki kez taarruz etmişler ve binlerce kayıp vererek başarısız olmuşlardı. Şimdi ise şanslarını üçüncü bir kez deneyecekler ve bakalım neler olacak demeden önce değerli Patreon destekçilerimden Korcan Kavuşan, Yekta Kocaoğlu ve Tuğser Serttaş'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çünkü bu proje sizin desteklerinizle gelişiyor. Evet, çıkarmalardan önce İngilizler tarafından bir yan gösteri olarak tasarlanan ve 3 gün gibi kısa bir sürede bitmesi beklenen Gelibolu'daki kara harekatı aradan haftalar geçmesine rağmen hala bir sonuca ulaşamamış ve muharebeler tıpkı Batı cephesinde olduğu gibi bir çıkmaza girmiştir. Girilen bu çıkmaz, halihazırda tecrübeli asker ve mühimmat sıkıntısı çeken Londra'daki savaş konseyini rahatsız ediyor ve Hamilton'a özetle "Giriştiğiniz operasyonları sürdürmeniz için ne kadar kuvvet gerekiyor?" diye bir soru yöneltiliyor. Hamilton ise cevabında "Söz vermiş olduğunuz 52. tümenin yanı sıra 3 tümene daha ihtiyacım var." diyor. Fakat bu talebine bir yanıt alamıyor. Bu noktada Hamilton'ın günlüğüne yazdıklarına bakılırsa aslında 3 tümen değil 150 bin asker talep etmek istediği fakat bunu dile getiremediği anlaşılır. MEF'in başkomutanı bırakın 150 bin askeri 40-50 bin askerlik 3 tümeni dahi alamayacak ve şimdilik takviye olarak yola çıkarılmış olan 52. tümenle yetinecektir. Ona göre Seddülbahir'de girişilecek herhangi bir taarruz için en azından bu tümen beklenmelidir. Fakat sağdaki komutanlar yani İngiliz kol ordusu komutanı Tümgeneral Hunter Weston ve Fransız kol ordusunun yeni komutanı Orgeneral Henri Gouraud 52. tümeni beklemeden taarruz etme niyetindedir. Özellikle performansı yetersiz bulunarak Fransa'ya geri çağrılan Albert Damad'ın yerine gelen Henri Gouraud, cepheye yeni gelen her komutan gibi taarruz konusunda çok isteklidir. Fransızlar muharebenin olmadığı zamanlarda bile Anadolu yakasından düzenli olarak topçu ateşi yemekte ve kayıplar vermekte, İngilizler ise ısınan havayla beraber gömülemeyen cesetlerin sebep olduğu korkunç bir sinek popülasyonuyla boğuşmaktadır. Bir İngiliz askeri sinekler yüzünden yaşanan zorluğu şu şekilde anlatacaktır. Milyonlarca sineğin istilasına uğradık. Bu sevimsiz haşerattan kurtulmanın hiçbir yolu yoktu. Her yere üşüşüyorlardı. Yemek ve içmek gerçek bir kabustu ve ne kadar aç olursam olayım, kuş üzümü ve kurutulmuş meyveyle karıştırılan pirinç lapasından ki çok sık verilirdi uzak dururdum. Kuş üzümünü sinekten ayırt etmek çok zordu. Bu iğrenç karışım içinde birbirlerine benziyorlardı. Karavananın kapağı kaldırıldığı anda sinekler üşüşür ve birçoğu lapanın içine düşerdi. Bir bisküviye reçel sürmek gerçekten sinir bozucu bir işti. İnsanın açlıktan karnı arayınca nefret edilen kayısı reçeline katlanırdı. Kutudan bisküvinin üzerine reçel aktarmak için en az 3 kişinin uyumlu çalışması gerekiyordu. Biri kutuyu açıyor, diğeri sinekleri kovalıyor, üçüncüsü de reçeli sürüp kapağı kapatıyordu. Topçu Dudley Menou Lisenburg, 147. Tugay, Kraliyet Sahra Topçu Birlikleri. Bu sineklerin iştah kaçırmak dışında asıl verdikleri zarar yaydıkları hastalıklardır. Çanakkale'deki tüm muharebeler boyunca 90 bin İngiliz askeri hastalıklar yüzünden tahliye edilecektir ve bu durum daha muharebenin ilk ayında sıkıntılı bir hal almıştır. Hunter Weston'a göre 19 Mayıs taarruzunda 10 bin askerini kaybeden Türklerin toparlanması beklenmemelidir. Sonuçta Akdeniz Seferi Kuvvetleri uzun sürecek bir siper muharebesine göre tasarlanmamıştır. İAŞ güçlükle sağlanabilmekte, mühimmatlarsa sahile gelişi güzel yığılmış haldedir. O yüzden İngilizlerin gözünde bu delilik bir an önce sona ermeli ve Türkler daha fazla güçlenmeden taarruz edilmelidir. Hunter Weston'ın, Gugon'un ve Kitchener'ın baskılarına daha fazla dayanamayan Hamilton, sonunda 52. Tümen beklenmeden gerçekleştirilmek istenen genel bir taarruza onay veriyor ve planlar yapılıyor. Plana göre İtilaf Kuvvetleri 4 Haziran 1915'te 4,5 kilometrelik tüm Seddülbahir cephesinden eş zamanlı olarak taarruza kalkacak ve taarruzun ilk dalgasını oluşturan taburlar Türklerin birinci siperlerini yani ateş hattını ele geçireceklerdir. Bundan dakikalar sonra taarruzun ikinci dalgası başlayacak ve bu askerler ele geçirilmiş olan birinci siperlerin üstünden atlayarak ikinci ve üçüncü siperlere doğru koşacaklar ve oraları da zapt edeceklerdir. Tüm bunlar olurken ele geçirilen Türk siperleri istihkamcılar tarafından yeniden düzenlenecek ve muhtemel Türk karşı taarruzlarını karşılayabilmek için mevzilerin yönleri değiştirilecektir. Bu iş için askerlere taarruzdan önce birer boş kum torbası dağıtılacak ve bu torbalar taarruz devam ederken yerinde doldurularak tahkimat yapılacaktır. Ayrıca ele geçirilen Türk siperlerine kırmızı flamalar dikilecek ve bu sayede topçular buraları hedef almayacaktır. Taarruzun genel hedefi şimdilik Kirte ve Alçıtepe'yi almak değil, sadece 3 Türk siperini ele geçirmektir. Çünkü ele geçirilen bu siperler daha sonraları gerçekleştirilecek bir Kirte veya Alçıtepe taarruzu için elverişli bir zemin hazırlayacaktır. Şayet İngilizler ve Fransızlar bunu gerçekleştirebilirlerse Seddülbahir cephesindeki Türklerin hakim mevzi avantajını ellerinden almış olacaklardır. Özetle bu sefer Hamilton önceki muharebelere göre daha kısıtlı fakat daha gerçekçi hedeflere odaklanmıştır. Fakat bu hedeflerin tutturulması günden güne takviye alan Türk tarafının göstereceği dirence bağlıdır. Şimdi isterseniz bu geçen zaman zarfında Türk tarafında neler olmuş ona bakalım. Aslında Türklerin ilk günden beri değişmeyen parolası düşmanı denize dökmektir. Fakat bunun gerçekleşmesi için Seddülbahir cephesinin kapsamlı bir şekilde takviye edilmesi ve üst kademeden bu yönde bir emir gelmesi gerekmektedir. Ne var ki o günlerde bu emir Seddülbahir'den sorumlu Güney Grubu Komutanlığı'na değil, Arıburnu'ndan sorumlu Kuzey Grubu Komutanlığı'na veriliyor ve bunun sonucunda 29. bölümden hatırladığımız o hazin 19 Mayıs taarruzu gerçekleşiyor. Yeterli topçu desteği olmadan derinlere kök salmış bir düşmana karşı toplu halde bir cephe taarruzu yapmanın acı neticelerini gören 5. Ordu Komutanlığı, Güney grubuna da şimdilik savunmada kalacağız diyor. Bunun üzerine Seddülbahir'deki siperler iyileştiriliyor ve tahkimatlar güçlendiriliyor. 9. Tümen Komutanı Albay Halil Sami'nin savunma tedbirlerinin artırılması için gönderdiği emirlerden bazıları şu şekilde oluyor. Posta mevzileri hizasında ve tel örgüleri gerisinde sahte mevziler yapılacaktır. Yapılacak sahte mevzilerin ateş alanını küçültmemesine ve ölü saha bırakmamasına dikkat edilecek, zeminin kabartılmasıyla yetinilecektir. Posta mevzileri ve bunların araları tamamen elektrikle ateşlenen lağımlarla kirletilecektir. İlerideki bu çalışmalar sürdürülürken gerilerde irtibat hendekleri, zeminlikler, mahfuz mahallerin yapılmasına devam olunacaktır. Albay Halil Sami'nin başvurduğu savunma tedbirlerinin detay seviyesine bakılırsa, İngilizlerin ve Fransızların sıklıkla iddia ettiği gibi Türklerin Gelibolu'da Almanların rehberliğinde savaştığını söylemek Türk komutanlarına haksızlık olur. Her ne kadar Almanlar bu savaşa Türklerden daha önce başlamış ve siper muharebesinin inceliklerine daha erken vakıf olmuş olsalar da, unutmayalım ki Türklerin siperlerle tanışması Balkan Harbi'ne hatta Trablusgarp'a kadar dayanmaktadır. Tabii ki de Almanların bu süreçte katkıları olmuştur. Sonuçta müttefik ülkelerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları kadar doğal bir husus yoktur. Fakat önemli olan teoriyi pratiğe dökebilmektir. Haziran ayına gelindiğinde Türklerin Seddülbahir cephesindeki muharip gücü 18.500 askerden oluşurken, İtilaf kuvvetlerinin taarruza hazır yaklaşık 20.000 askeri vardır. Buna ek olarak Türklerin Kirte köyünün kuzeyinde ve Salim Bey çiftliğinde konuşlu 6.000, daha da kuzeylerde Soğanlıdere mevkiinde 7.000 askerden oluşan ihtiyatları bulunmaktadır. İtilaf kuvvetlerinin ise geride bekletilen 18 taburluk ilave birlikleri vardır. Buradan çıkan sonuç iki tarafın birbirine aşağı yukarı denk olduğudur. Normalde şimdiye kadar anladığımız siperlerin kazıldığı bir cephede denk kuvvetlerin genellikle birbirine üstünlük kuramadığıdır. Fakat belki de bu sefer fark yaratacak olan faktör top sayılarındaki dengesizlik olacaktır. Çünkü İngilizlerin ellerinde değişik kalibrelerde 73 top ve obüs, Fransızlarda ise 17 top bataryası vardır. Yani donanma toplarını saymazsak bile İtilaf kuvvetlerinin namlu sayısı 140-150'yi bulurken Türk top mevcudu 41 namludan ibarettir. Ana saldırı 4 Haziran günü öğle vaktine planlanıyor, fakat bundan hemen önce, yani 3 Haziran'ı 4 Haziran'a bağlayan gece, Arıburnu kesiminden Anzak birliklerinin icra ettiği bir aldatma taarruzu başlıyor. Türklerin güneye birlik kaydırmasını engellemek amaçlı gerçekleştirilen bu gece saldırısında Anzaklar 27. ve 57. alayların bulunduğu kesimlerde bazı başarılar yakalıyorlar ve birkaç Türk mevzisini ele geçiriyorlar. Gelişmeler üzerine alarma geçen Yarbay Şefik durumu hemen Albay Mustafa Kemal'e bildiriyor ve gerekli tertibat alınarak sabaha kadar sürdürülen karşı taarruzlarla kaptırılan mevziler geri alınıyor. Anzaklar arkalarında birçok ölü ve yaralı bırakarak işgal ettikleri siperleri terk ederken arkalarında değerli bir eşyalarını unutuyorlar. Şu meşhur siperlerden başlarını kaldırmadan ateş edebildikleri ayna mekanizmalı tüfeklerini. Türkler daha önceden uzaktan görmüş fakat nasıl çalıştığını anlayamamış oldukları bu silahı ilk defa yakından inceleme fırsatı bulduklarından ilerleyen günlerde bir benzerini kendileri de üretmeye başlıyorlar. Bu da kısa süreli bir gelgitin yaşandığı bu gece baskınının verilen kayıplar dışında belki de tek önemli hadisesi olmuş oluyor. Şimdi Seddülbahir'e gelecek olursak. Taarruz mıntıkaları yine geçtiğimiz muharebelerden çok da farklı değildir. Kumkale'den Morto koyuna nakledildikleri ilk günden itibaren genel olarak cephenin doğusunu tutan Fransızlar yine aynı şekilde doğudan Kerevizdere yönünde ilerleyecek ve bu derenin güneybatısında kalan hakim tepeleri ele geçirmeye çalışacaklardır. Onların hemen solunda, yani Kerevizdere ile Kanlıdere arasındaki kesime İngilizlerin Arendi taburları, onların da solunda yani Kanlıdere ile Kirte deresi arasındaki kesime yarımadaya bir ay önce takviye olarak gelmiş olan 42. tümen, en soldaysa yani Kirte deresi ile Ege denizi arasında kalan Zığındere kesimine Hint Tugayı ile takviye edilmiş 29. tümen taarruz edecektir. Türk tarafındaysa savunmada Albay Halil Sami'nin 9. tümeni ve Yarbay Selahattin Adil'in 12. tümeni vardır. Özetle 9. tümen Türklerin sağ kanadını, yani Kirte Seddülbahir yolundan Ege Denizi'ne kadar olan kesimi, 12. tümen ise sol kanadı, yani bu yoldan Çanakkale Boğazı'na kadar olan kesimi örtecektir. Yani Fransızları karşılayacak olan 12. tümenin doğu kanadı, İngilizleri karşılayacak olansa bu tümenin batı kanadıyla 9. tümenin tamamı olacaktır. Türklerin bölge ihtiyatı ise genel olarak 7. tümendir. Evet, 4 Haziran sabahı saatler 8'i gösterdiğinde İtilaf kuvvetlerinin 4 saat sürecek ağır bombardımanı başlıyor. Türk resmi tarihinde o anlar, Haziran ayının kendine özgü yaz atmosferi içinde aydınlık ve oldukça berrak bir hava hüküm sürerken kuzeydoğudan esen sert bir rüzgar dışında kuş cıvıltılarıyla dolu sabah vakti Seddülbahir cephesinde yerini toz, duman ve büyük bir muharebe karmaşasına bırakmak üzereydi şeklinde tasvir edilir. Gerçekten de Seddülbahir barış zamanı çok güzel bir yerdir. Zaten askerler de günlüklerinde buna sürekli yarı suçlulukla vurgu yaparlar. Çünkü bu güzelliğin bozulmasına onlar sebep olmuştur. O sabah uygulanan bombardıman, geçtiğimiz bölümlerde anlattığım Batı cephesi ölçeğinde olmasa da Gelibolu'nun o güne kadar gördüğü en ağır bombardıman oluyor. Toplar 3 saat 20 dakika boyunca Türk ileri hatlarını döverken saat 11.20'de 10 dakikalık bir ara veriliyor. Bu aranın neden verildiğini sanırım artık hepimiz biliyoruz. Türkler bombardımanın bittiğini düşünerek siperlere doluşacak ve bombardıman tekrardan başlayacak. Keza 11.30'da İngiliz ve Fransız topları tekrardan gürlemeye başlıyor. Olayları uzaktaki bir tepeden izleyen Alman albay Kanen Gisser, cephede sıralı bir şekilde açılan kraterlere bakarak bombardımanın epey isabetli olduğu kanısına varıyor ve oradaki zavallı arkadaşlar diye iş geçiriyor. Görünüşe göre tahkimatı mahveden bu ağır bombardımanda Türkler bazı zayiatlar verseler de genel olarak irtibat hendeklerini kullanarak ikinci siperlere çekiliyorlar. Topların sustuğu o 10 dakikalık arada neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Fakat muharebenin sonradan nasıl cereyan ettiğine bakılırsa İtilaf bombardımanının bazı kesimlerde epey etkili olduğu ve ilk hatların Türkler tarafından tekrardan doldurulamadığı, bazı kesimlerde ise neredeyse hiçbir işe yaramadığı görülecektir. Buna birazdan değineceğim. Saat 12.10'da iki tümenle harekete geçen Fransızlar taarruzlarını Türkçe kaynaklarda Kemal Bey Tepesi, yabancı kaynaklarda Le Haricot diye bilinen tepeye gerçekleştiriyorlar. Türkler buraya bu ismi ilerleyen günlerde bu tepede aldığı bir yarayla şehit olacak olan yüzbaşı Kemal Bey'in anısını yaşatmak için vermiştir. Fransızlarsa tepenin şeklini bir fasulyeye benzettiklerinden buraya Fransızca fasulye anlamına gelen Le Haricot demişlerdir. Fransızların bu tarz isimlendirmeleri başka yerlerde de olacaktır. Örneğin bir mevziye yine şeklinden ötürü rognon yani böbrek, bir başka mevziye ise quadrilateral yani dörtgen adını vereceklerdir. Kemal Bey Tepesi'ne doğru büyük bir özgüvenle taarruza kalkan Fransız ve sömürge askerleri, topçu ateşinin pek de etkili olmadığını, Türk makineli tüfeklerinin neredeyse hiç zarar görmediğini acı bir şekilde öğreniyor. O taarruzu Fransız topçu birliklerinden Raymond Vey şöyle anlatıyor. Bir adım dahi ilerleyemediler. Bana telefonla bildirildi. İngilizlerin tarafında Kirti'ye doğru biraz ilerleme kaydetmişlerdi. Ama bizim cephe felaketti. Zavallı piyadelerimiz Türklerin adeta niyetimizi tahmin etmiş gibi bir gece önce kurdukları tahkimatın ortasında katledildi. Düşman ateşe ara vermemizden ve gerçekten işin bitip bitmediğini merak eden piyadelerimizin tereddüt anından yararlanıp pek zarar görmeyen ön hatlarını yeniden işgal etmiş ve bütün makineli tüfeklerini yerlerine yerleştirmişti. Sonuç dikenli telle Chevaux de Frise arasında kalan zavallı erlerimizin yavaşlaması ve ardından makineli tüfekler tarafından biçilmesi oldu. Teğmen Raymond Vey, 39. Topçu Alayı, 1. Tümen, Corps Expeditionnaire d'Orient. Fransız kesimindeki taarruz, batıdaki ufak kazanımlar dışında tam anlamıyla bir felakete dönüşüyor. Selahattin Adil Bey'in askerleri gerçekten de bir gece önceden düşmana fark ettirmeden yeni mevziler kurmuş ve düşmanı tepeye yaklaştırmamıştır. Bu taarruzun başarısız olmasında muhtemelen Fransız topçusunun kullandığı 75 milimetreliklerin Türk tahkimatına fazla hasar verememiş olması, Alçıtepe'den ve Anadolu yakasından açılan Türk topçu ateşlerinin nedense topçu ateşinden diğer askerlere göre daha fazla etkilenen siyahi efradı derinden sarsması etkili olmuştur. Fransız kolordusu bu taarruzunda o kadar hırpalanmıştır ki daha ilk günden havlu atmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey Tepesi civarında bunlar olurken Fransızların solundan İngilizlerin R&D taburlarının taarruzu başlıyor. 12. Tümenin sağ kanadına isabet eden taarruz bölgedeki 36. Alayın 3. Taburu tarafından karşılanmaya çalışıldıysa da özellikle sol kanattaki İngilizler Türklerin 2. siperlerini ele geçirecek kadar ileri gidiyorlar. Durumu yakından takip eden Selahattin Adil Bey derhal ihtiyatta tuttuğu 22. Alayı muharebeye sokuyor ve İngiliz ilerleşini durdurmayı başarıyor. Bununla da yetinmeyen Türkler Fransız kesiminin durağanlaşması üzerine buradaki ateşlerini İngilizlere yöneltiyorlar. R&D'nin ikinci dalgası olarak tasarlanan ve belki de Türklerin 3. siperlerini ele geçirmek umuduyla taarruza kaldırılan Collingwood taburu Türklerin doğudan açtığı yan ateşiyle neredeyse imha oluyor. 1. dalga taarruzunda yer alan ve Collingwood taburunun taarruza kalkışına tanıklık eden deniz eri Joe Murray şöyle anlatıyor. Arkama bakınca Collingwood taburunun epey düzgün bir saf halinde geldiklerini görebiliyordum. Daha bizim hattımıza varamamışlardı. Yatıyorlar ve sonra bir daha kalkıyorlardı. Epey darbe alıyor gibiydiler. Yattıkları zaman korktuklarından mı yoksa yaralanıp öldüklerinden mi bilemiyorum ama kalkanlar pek fazla olmuyordu. Collingwood taburu da tıpkı Fransızlar gibi daha ilk dakikalardan pes etmek durumunda kalıyor. Bu tabur o gün resmen dağılırken sonraları zaten lağvediliyor. Bu kesimde R&D'nin ilerleyişini durduran Türkler, ilk dalgayla ileri atılmış olan Hood ve Anson taburlarının gerisine sarkmaya ve tüm itilaf cephesini yarmaya başlıyor. Böyle bir ihtimali düşünmek dahi istemeyen Hunter Weston, derhal zafere koştuğunu düşünen taburlarına geri çekilme emri veriyor. O anları yine denizci John Murray şöyle anlatıyor. Aniden sağ kanattaki Anson taburu geri çekilmeye başladı. Biz de geri çekilmek zorunda kaldık. Geri sektik. İkinci siperin üzerinden atladık. Sonra gerisin geri birinci sipere seyirttik. Tamam, burada durabilirsek onları durdurabiliriz diye düşündüm. Sürekli etrafımda dönüp ateş ediyordum. Ama fazla bir karşı koyma yoktu. Neden geri çekildiğimizi anlayamadım. Hiç zorlanmıyorduk. Birinci siperin neredeyse yanındaydık. Nefes nefese kaldım. Çok yoruldum ve bir koşu daha yaparsam siperde olurum diye düşündüm. Ama oraya vardığımda siper Türklerle doluydu. Bu yüzden orada konaklamak yerine siper duvarının üstünden atladım ve tam kıçıma, evet tam gediğine dürtülen bir süngü bana yardım etti. Siperin tam önüne, bir mermi çukuruna düştüm. Orada dümdüz yattım. Çok dar bir alanda adeta bir köşe kapmacanın yaşandığı o anlarda Joe Murray tepesinde mazgaldan ateş eden ve onu görmeyen bir Türk askerinin dibinde 4 saat boyunca yatıyor ve ancak karanlık çökünce bir yolunu bulup kaçabiliyor. İtilaf kuvvetleri açısından cephenin doğusunda işler hiç de iyi gitmezken en batısından gelen haberler de çok farklı değildir. Burası 25 Nisan günü çıkarmaların ana yükünü omuzlamış olan şu meşhur 29. Tümenin ve ona takviye olarak gelen Hint Tugayı'nın taarruz mıntıkasıdır. Bu bölgede de doğudan batıya doğru sırasıyla Hampshire, Royal Fusiliers, Kings on Scottish Borders ve Worcestershire taburları taarruza kalkıyorlar. Fakat Albay Halil Sami'nin 9. Tümeninin makineli tüfeklerle karşıladığı bu taarruz o kadar başarısız oluyor ki ikinci dalgayı oluşturacak olan Essex ve Royal Scots taburlarının taarruza kaldırılmasına dahi lüzum görülmüyor. Bu taarruzda özellikle Pınar içi koyu çıkarmasından hatırladığımız ve hatıratından sıklıkla faydalandığımız Er Daniel Joyner'ın da bulunduğu Kings on Scottish Borders taburu bir kıyım yaşıyor. Ayrıca taarruzdan sağ olarak kurtulan bir İngiliz teğmeni böylesi bir deneyimi ne Fransa'da ne de Belçika'da yaşamadığını dile getiriyor. Bu kesimin belki de tek küçük başarısı en uç noktada yer alan Hint askerlerinden geliyor. Türkler tarafından nedense dikenli tel çekilmemiş birkaç metre derinlikteki kumsaldan ilerleyen 6. Gurkha Rifles taburu bazı Türk mevzilerini ele geçiriyor. Bu mevziler daha sonra da bir gece taarruzuyla geri alınacak. Evet, şimdiye kadar cephenin en doğusundaki Fransızlar adeta bir duvara çarpmış, onların solundan ilerleyen R&D taburları yaşadıkları kısa bir maceranın ardından geri çekilmek zorunda kalmış ve cephenin en batısından ilerleyen 29. tümense o kadar başarısız olmuştur ki ikinci dalga taarruzu gerçekleşmemiştir. Geriye cephenin merkezinden taarruz edecek olan 42. tümen kalmıştır ki gelecek bölüme sakladığım bu taarruz ve akabinde gelişen Türk karşı taarruzları işleri biraz çığırından çıkartacaktır. Umarım Çanakkale cephesine geri döndüğümüz bu bölümden de keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız bu podcastlerin devamı için az veya çok fark etmez bir destek de siz verebilirsiniz. Bunun için podcastin e-mail adresinden veya Instagram sayfasından bana ulaşmanız yeterli. Şimdilik hoşça kalın.